Ayrım 30. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 302. Pasif devrim kavramı. Pasif devrim kavramı sıkı sıkıya politika biliminin iki temel ilkesine bağlıdır. 1. Hiçbir toplumsal kuruluş kendisinde gelişen üretici güçler daha sonraki bir harekette yerini bulmadıkça yok olmaz. 2. Toplum çözümlenmesi için zorunlu olan koşulları daha önceden doğmamış olan ödevleri yüklenemez ve bunun gibi. Bu ilkelerin bütün genişlikleriyle eleştirel bir görüşle işlenmesi ve bütün mekanizm ve fatalizm tortularından arınması gereği kendiliğinden anlaşılır. Bundan başka bu ilkeler daha önceki bir bölümde anlatılan üç temel aşamaya da bağlanmalıdır. Bunlar ikinci aşamaya ya da siyasal güçler dengesine ve de üçüncü aşamaya ya da siyasal askeri dengeye maksimum değerini vererek bir durumun ya da güçler dengesinin belirlenmesine yardım eder. Pisacane'nin denemelerinde işte bu üçüncü aşama üstünde durduğu görülür. Mazzini'den farklı olarak İtalya'da savaşlarda tecrübe kazanmış bir Avusturya ordusunun bulunuşunun önemini anlamıştı. Bu ordu her an yarımadanın her noktasındaki bir hareketi bastırmaya hazırdı. Ardından da Habsburg İmparatorluğu'nun askeri gücü yani yeni ordular çıkarabilecek kaynakları vardı. Tarihten bu duruma başka örnekler de verilebilir. Roma İmparatorluğu içinde Hristiyanlığın gelişmesi ve zamanımızda Hindistan'daki Gandhicilik, dipnot, Gandhicilik, Gandhi'nin öncülüğünde Hindistan'da İngiliz emperyalizminin egemenliğine karşı zora başvurmadan yürütülen direnme hareketi. Ve Tolstoy'un kötülüğe karşı koymama teorisi, Hristiyanlığın ilk evresini Milano Fermanı'ndan önceki, dipnot, Roma İmparatoru Büyük Konstantin'in Hristiyan dininin ibadetine izin veren ve bunu devletin resmi dini olarak kabul ettiğini açıklayan fermanı, İsa'dan sonra 313, andırmaktadır. Gandhicilik ve Tolstoyculuk, pasif devrimin din rengine boyanmış safça bir şekilde teorileştirilişidir. Bundan başka tasfiyeci adı verilen bazı hareketleri ve bunların çeşitli dönemlerde ve durumlarda sebep olduğu tepkileri de hatırlamak gerekir. Bu konudaki incelemenin hareket noktası, Vincenzo Cuco'nun dipnot, Saggio Eretico sulla Rivoluzione di Napoli, Accura di Gastone, Manacorda, Milano. Universale Economica 1951 2. cilt. Bu eleştiri deneme 1801'de yayımlandı. Pasif devrim ve Cuco için Bonaparte ordularının dışarıdan getirdiği bir devrimdi. Halkın devrimi değildi. Halk yığınlarıyla aydınlar, kültürle ulus arasındaki ayrılığı derinleştirdi. İşte Cuco'nun hem bir İtalyan ulusunun bağımsızlığı hem de devrimsiz devrim anlayışı arasındaki çelişki bundan ileri gelmektedir. Kitabı olacaktır. Fakat Cuco'nun 1799 Napoli devrimi için kullandığı deyimin bir hareket noktasından başka bir şey olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Çünkü bu konudaki kavram tamamıyla değiştirilip zenginleştirilmiştir. Vincenzo Cuco'nun İtalyan Risorgimento'sunun ilk dönemine verdiği anlamdaki pasif devrim kavramı, hareket savaşı ile kıyaslanan mevzi savaşına benzetilebilir mi? Başka bir deyimle bu kavramlar Fransız devriminden sonra mı elde edilmiştir ve Proton Gioberti, dipnot, Gramsci sık sık Proton'la Gioberti arasındaki bu paralellik ya da çift terimlilik üzerinde durur. Yeni ılımlı Guelflerinkine, dipnot, Guelfler İtalya'da Papa'dan yana olanlara verilen ad. Benzeyen bir kültür olayı karşısındayız. Bu konudaki yargı ne kadar aykırı görünse de öyle sanıyorum ki Proton için Fransa'nın Gioberti'si denebilir. Çünkü Proton, Fransız işçi hareketine karşı Gioberti'nin İtalyan ulusal liberal hareketine karşı takındığı tavıra benzer bir tavır takınmıştı. Proton'la Hegelciliği ve diyalektiği İtalyan ılımlılarının yaptığı gibi kuşa çevirmiştir. Bunun içindir ki böyle bir tarihsel siyasal anlayışa yöneltilen eleştiri aynı eleştiridir. Bu da daima canlı kalan felsefenin sefaletindeki eleştiridir. İkilisi, 1793 terörünün yarattığı panik nedeniyle haklı görülebilir mi? Tıpkı bunun gibi Sorelizm'de, dipnot, Sorel'in Jacobenlere karşı davranışı Proton'un etkisiyle meydana gelmişti. 1871'de Paris'te yapılan katliamın ardından meydana gelen panikle haklı görülebilir mi? Yani Mevzi Savaşı ile pasif devrim arasında mutlak bir benzerlik var mıdır? Ya da hiç olmazsa Mevzi Savaşı'nın hareket savaşı olacağı aşamaya kadarki kavramın birbirine benzetilebileceği bir tarihsel dönem var mıdır? Vico'nun deyimiyle kaderin cilvesi sayılabilecek olan bu yeniden kuruluşlar, restorasyons, üzerine dinamik bir hüküm vermek gerekir. İşte bir problem daha. Cavour Mazzini mücadelesinde Cavour Mevzi Savaşı demek olan pasif devrimin, Mazzini ise hareket savaşı denilen halkçı hareketin temsilcisiydi. Bu nitelikleriyle ikisi de aynı ölçüde tamamıyla gerekli değil miydi? Bununla birlikte şu olayı gözden uzak tutmamak lazım. Cavour kendi işinin bilincine ermiş, hiç olmazsa belirli bir ölçüde, olduğu kadar Mazzini'nin işinin de ne olduğunu anlamıştı. Dipnot. Mazzini 1932'de Buonarroti, en saf Jacoben geleneğinin temsilcisi ile bir anlaşmaya varmıştı. Sonra gittikçe bir devrimci diktatörlük düşüncesinden ayrıldı. Bu yüzden ömrünün sonuna kadar bu düşünceye bağlı kalan Garibaldi ile arası açıldı. Şüphesiz Mazzini ilerici burjuva sınıflarının davranışlarının temsilcisiydi. Fakat son tahlilde bütün çevrelerin, toprak derebeyleriyle köylülerin, burjuvalarla halk adamlarının birleşmesini ya da uzlaşmasını savunuyordu. Köklü dönüşümlerden yana görünen geniş bir propagandaya rağmen bu sola gidişin sınırlı oluşu ılımlılara doğru kaymaya elverişli bir zemin hazırlamıştı. Gramsci'nin dediği gibi Cavour bunu anlamıştı. Bunu Piometelli devlet adamının 1846'da yayımladığı bir yazıdan öğreniyoruz. İtalya'da demokratik bir devrimin hiçbir başarı şansı yok. Bunu kavramak için siyasal yeniliklerden yana olan partinin bileşimindeki öğeleri çözümlemek yeter. Bu parti kentlerde yaşayan halkın pek azının dışında büyük halk yığınlarını ilgilendirmemektedir. Bu yığınlar genel olarak memleketin eski kuruluşlarına çok bağlıdırlar. Adı geçen parti orta sınıfla biraz da yüksek sınıfa dayanıyor. Oysa bu iki sınıfın da elde el tutmak ve savunmak istediği çıkarlar var. Toplum düzeninin olduğu gibi kalmasında bu kadar büyük çıkarı olan sınıflar üzerinde Giovine İtalya'da, dipnot, Giovine Italia, Mazzini'nin 1831'de Marsilya'da kurduğu gizli derneğin adı. Ortaya atılan öğretinin etkisi olamazdı. Bunun için gençler bir yana bırakılırsa, İtalya'da uğradığı talihsizliklerle buruklaşmış bir tarikatın yücelttiği ilkeleri uygulayacak pek az kimseye rastlanır. Eğer toplum düzeni gerçekten tehlikede olsaydı, bu düzenin dayandığı büyük ilkeler gerçek bir tehlikeyle karşılaşsaydı, en kararlı muhaliflerin, en coşkun cumhuriyetçilerin büyük bir bölümünün herkesten önce muhafazakar partinin saflarında yer aldığını görürdük. Bu yazı Gramsci Enstitüsü'nde verilen bir derste söz konusu edilmiştir. Fakat Mazzini ne kendi işinin ne olduğunu kavramıştı ne de Cavour'unkini. Eğer Mazzini böyle gayipten haber veren bir havari olacak yerde gerçekçi bir politikacı olsaydı, yani Mazzini olmasaydı, iki faaliyetin birbirine karışmasından doğan denge daha başka ve Mazzini için daha elverişli olacaktı. Ve İtalyan devleti daha geri değil fakat daha modern temeller üzerine kurulacaktı. Bundan başka bütün bu tarihsel olaylarda buna benzer durumlar görüldüğünden bu olaydan siyaset bilimi ve sanatı ile ilgili bazı genel ilkeler çıkartılıp çıkartılamayacağını araştırmak yerinde olur. Bu pasif devrim kavramına ve bunun doğrulanmasına İtalyan Risorgimento'sunda rastlanır. moleküllerin değişmesi konusundaki yorum ölçütü uygulanabilir. Aslında bu değişme derece derece kuvvetlerin daha önceki bileşimini değiştirir ve yeni değişmelerin kaynağı olur. İşte İtalyan Risorjimentosu'nda bir yandan Eylem Partisi'nin hem yenileşen öğelerinin kavurculuğa geçişleri 1848'den sonra yeni Guelfçiliği tasfiye ederek derece derece ılımlı güçlerin bileşimini değiştirirken öte yandan da Mazzinicilik hareketini güçten düşürmekteydi. İşte aynı zamanda Garibaldi'nin iniş çıkışları da bu süreçle bağıntılıdır. Bunun için bu öğe sonradan transformizm adı verilen olayın başlangıcı olmuştu. Bu olaya da bugüne kadar bir tarihsel gelişme şekli olarak layık olduğu önem verilmemiştir. Cavour'un kendi işinin ne olduğunu bilmiş olmasına ve eleştirici bir gözde Mazzini'nin yapmak istediğini de anlamış olmasına karşılık, Mazzini'nin ne Cavour'un işini ne de kendininkini kavramamış olması olayı üstünde durmalıyız. İşte Milano'daki 5 günün dipnot. Milano'da 18-23 Mayıs 1848, Radetzky'nin komutusundaki Avusturya birliklerine karşı meydana gelen devrimci ayaklanmaya bu ad verilir. Kent bombardıman edildiği halde Milanolular Radetzky'yi çekilmek zorunda bırakmışlardı. Ardından gelen dönemde ve başka olaylardaki duraksamaları sonunda Piemonte politikasının işine yarayan mevsimsiz hareketleri bu bilinçsizliğin sonucuydu. Burada diyalektiğin nasıl anlaşılması gerektiği konusundaki teorik problemin aydınlığa kavuştuğunu görüyoruz. Bu problem felsefenin sefaletinde ortaya konulmuştu. Diyalektik anlamdaki muhalefetin her üyesi kendi bilincine tamamıyla ermiş olan bütün manevi ve siyasal olanaklarını kavgaya sürmelidir. Ancak bu yolla gerçek bir aşama gerçekleşebilir. İşte Proton'un da Mazzini'nin de anlamadıkları buydu. Bu ilkelerin Gioberti ile pasif devrim ya da yeniden kuruluş devrim, revolüsyon, restorasyon kuramcılarınca da dipnot, 1848 üzerine Marksist araştırmacıların yazdıklarına bakmak gerekir. Ama bunlarda fazla bir şey bulunacak gibi görünmüyor. Mesela İtalya olayları Bolton King'in kitaplarında aydınlığa kavuşturulmuştu. Gramsci'nin notu. Anlaşılmamış olduğu söylenecek ama bu ayrı bir sorun. Bu sonunculardaki teorik anlayışsızlık, tezi, kendisine özgü bütün olanakları geliştirmeye zorlayan zorunlulukların pratik ifadesiydi. Böylece antitezin kendisinin bir bölümünün diyalektik karşıtlık içinde aşılmamak için tezle kaynaşması gerçekleşecekti. Aslında yalnız bu kez bu mücadelenin bütün olanaklarını antitezin sözde temsilcilerini elde edinceye kadar geliştiren tezdir. İşte pasif devrim ya da yeniden kuruluş devrim doğrudan doğruya buna bağlıdır. Elbette ki sorunun sergilenmesindeki bu noktada hareket savaşı şeklindeki siyasal mücadeleden mevzi savaşına geçişi de incelenmelidir. İşte 1848'de mevziciler de anlamamışlardı bunu ama başkaları anladılar. Bu savaşların birinden ötekine geçiş olayı 1871'de de meydana geldi. O dönemde Mazzini gibi adamlar sorunu güç anlayabilirlerdi. Çünkü ordular arasındaki savaş örnek vermiyordu. Buna karşılık askerlik öğretileri hareket savaşı yönünden gelişmekteydi. Hareketin asker bir teorisyeni olan Pisacane'nin bu konuya değinip değinmediğine bakmak gerekir. Bir kere daha Pisacane'nin yazdıklarını gözden geçirmelidir. Çünkü yalnız o Eylem Partisi'ne sadece biçimsel değil özsel bir içerik kazandırmıştı. Burada antitez geleneksel durumları aşmış bulunmaktadır. Bu tarihsel sonuçları elde etmek üzere halkın silahlı harekete girişmesinin gerekli olduğu söylenilmemeli. Mazzini bir saplantı halinde gerçekçi olarak değil tıpkı bir misyoner gibi böyle bir hareketi düşünmekteydi. Yoğunlaşmış ve aynı anda birkaç yerde birden kendisini gösterecek olan halk hareketi yaygın ve ince yollardan gelen baskı içinde de gerçekleşemedi. Oysa böyle bir hareketin olanağı vardı ve birinci şeklin vazgeçilmez bir başlangıcıydı. Yoğun ya da eş zamanlı halk baskısı o zamanın askeri tekniğinden ötürü olanaksızdı. Ama bu olanaksızlık kısmiydi. Yani halkın tutkularını uyandırmak ve belli bir noktada toplanıp olayların akışına ayak uydurarak patlamasını sağlamak üzere organik olarak öngörülmüş uzun soluklu bir kuramsal hazırlıkla beslenmediği için gerçekleşemezdi. 1848'den sonra bozgundan önceki yöntemlerin eleştirisi yalnız ılımlılar tarafından yapıldı. Gerçekten de bütün hareket yenilendi. Yeni adamlar yönetimdeki ilk sıralara geldiler. Mazziniciler hiçbir öz eleştiriye girişmediler ya da yaptıkları tasfiyeye kadar varan bir öz eleştiri oldu. Bunun sonucu olarak da birçok kişi Mazzini'den ayrıldı ve Piemonte Partisi'nin sol kanadını oluşturdu. Sadece biricik ortodoks yani içten yapılan girişimleri Pisacane gerçekleştirdi ama yine de Mazzini de Pisacane'yi ulusal İtalyan devrimi konusunda bir strateji anlayışına sahip olduğunu kabul etse bile yeni organik bir politikanın hareket zemini gerçekleşmedi. İtalyan Risorjimento'sundaki pasif devrim mevzi savaşı ilişkilerinin başka cepheleri de incelenebilir. Bunlardan ikisi önemlidir. Bunlardan birine kişisel, ötekine de devrimci topluluk adı verilebilir. Kişisel olanı, Dünya Savaşı sırasında muvazzaf subaylarla, yedek subaylar, silah altındaki askerlerle gönüllü arditiler arasındaki ilişkilerle kıyaslanabilir. Risorjimento hareketi içinde iyi örgütlenmiş, geleneksel partilerde muvazzaf subaylara karşılık olacak unsurlar vardı. Bunlar eylem anında 1848 yeteneksizliklerini ortaya koymuşlardı. 1848-1849'da Mazzinici demokratik halk dalgalarının içinde boğuldular. Bu dalgalar karma karışık, düzensiz ve birdenbire ortaya çıkıvermiş kuvvetlerdi. Bununla birlikte kendiliğinden ortaya çıkıvermiş, ılımlı parti gibi daha önceden meydana gelmiş kuruluşlara yabancı, önderlerin ardından giderek ılımlıların elde ettiklerinden ölçülemeyecek kadar daha büyük başarılar kazandılar. Roma ve Venedik Cumhuriyetleri gerçekten dikkate değer bir direnme gücü gösterdiler. 1848'in ardından gelen dönemde düzenli kuvvetle bu gökten inmiş gibi görünen kuvvet arasındaki ilişki, Cavour'la Garibaldi'nin çevresinde örgütlendi ve en büyük sonucu verdi. Ne var ki bu sonuca Cavour el koymuştu. Bu cephe ötekiyle yani topluluk cephesiyle sıkı bir ilişki halindeydi. Şuna da işaret etmelidir ki Mazzinicilerin atılımlarını kıran teknik güçlerle devrimci topluluk da karşılaşmıştı. Bu bakımdan Savoia'nın önce Romarino, sonra Bandiera kardeşler, Pisacane ve bunun gibi tarafından istila girişimlerinin incelenmesi ve 1848'de Milano'da, sonra 1849'da Roma'da Mazzini'nin karşılaştığı ama örgütlenme yeteneğini gösteremediği durumla kıyaslamak ilginç olacaktır. Bu bir avuç adamın girişimi zorunlu olarak daha ilk adımda ezilmeye mahkumdu. Çünkü bir araya gelmiş olan ve serbestçe yani gelişmiş bir halk hareketi şeklindeki hiçbir muhalefetle karşılaşmayacak olan, hareket edebilecek olan gerici güçlerin Romarino, Pisacane, Bandiera tipindeki girişimleri bunlar daha iyi hazırlanmış olsalardı bile ezmemeleri şaşırtıcı bir şey olurdu. İkinci dönemde 1859-1860 Mille de Garibaldi'ye, Garibaldi'nin binlerine benzer devrimci topluluklar gerçekleşebildi. Çünkü bir yandan Garibaldi Piemonteli devlet güçlerine katılmaktaydı. Öte yandansa İngiliz donanması Marsala çıkarmasını, Palermo'nun ele geçirilmesini sağlamış, Bourbon donanmasını etkisiz hale getirmişti. Mazzini ünlü 5 günden sonra Milano'da Cumhuriyet ilan eden Roma'da istese bir takım organik topluluklar için silah depoları kurabilirdi. Ama o böyle bir şeyi aklının köşesinden bile geçirmedi. Dolayısıyla Roma'da Garibaldi ile çatıştı, Milano'da Cattaneo'ya ve Milano Demokratik grubuna karşı kullanıldı. şu ya da bu şekilde. Risorjimento sürecinin gelişmesi, rastgele ortaya çıkan önderlerin izindeki demagojik kitle hareketinin önemini ortaya koymuşsa da, bu gelişmeyi aslında örgütlenmiş olan geleneksel güçler, yani uzun süredir kurulmuş ve başlarında iyi yetişmiş önderler bulunan partiler ele geçirdi. Bu tip bütün siyasal olaylarda her zaman aynı sonuç meydana gelir. Yani Fransa'da 1830'da köklü dönüşümlerden yana demokratik halk kuvvetlerine Orleancıların üstün gelişi. 1789 Fransız devriminde de son çözümlemede Napolyon'un örgütlenmiş burjuvazi kuvvetlerinin Jacobin küçük burjuva kuvvetlerine karşı kazandığı zaferi temsil edişi gibi. Tıpkı bunun gibi Dünya Savaşı sırasında da yaşlı subaylar genç subaylardan daha ağır basmışlardı. Herhalde köktenci, radikal halk kuvvetlerinin karşılarındaki kuvvetlerin nasıl bir görevi benimsediğini bilmemesi, kendi öz görevini de tamamıyla bilmesine engel olmaktadır. Bunun sonucu olarak da kuvvetler arasındaki son denge üzerine girişimlerinin gerçek yapısına uygun olarak ağırlıklarını koymalarını ve daha büyük bir ilerleme temeline ve daha çağdaş isteklere dayanan bir sonuç elde etmelerini önlemektedir. Hep bu pasif devrim ya da devrim yeniden kuruluş kavramı konusunda şu noktaya işaret etmeli. İtalyan Risorjimento hareketinde bazı tarih yazımı eğilimlerinde nesnel koşullarla tarihsel olayın öznel koşulları arasındaki ilişki sorunu adı verilen sorun uygun bir biçimde ortaya konulmalıdır. Şurası açıkça bellidir ki eğer sadece öğretim amacıyla yapılmış bir ayrım söz konusu değilse, nerede nesnel koşullar varsa orada da sözde öznel koşullar vardır. İşte tartışmada bu öznel güçlerin ölçüsü ve şiddeti üzerinde dönebilir. Bunun sonucu olarak da karşı karşıya gelmiş olan öznel güçler arasındaki diyalektik ilişki tartışılır. Sorunu aydın terimleriyle ortaya koymaktan sakınmalıdır. Siyasal, tarihsel biçimde ortaya koymalıdır. Mücadelenin öğelerinin aydınların ışığıyla aydınlatılması gereklidir elbet. Ama bu aydınlık, yaygın bir tutku ve güçlü bir iradenin ilk koşulu olduğu ölçüde siyasal bir değer kazanır. Şu son zamanlarda, Risorjimento konusundaki birçok yazılarda berrak görüşlü kişilerin bulunduğu açığa konuldu. Piero Gobetti'nin Ornato'yu değerlendirmesini hatırlayınız. Fakat bu açığa koymalar kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Çünkü bunlar bazı bireylerin kafadan attıkları şeyler olduğunu ve bugün bunların gecikmiş düşünceleri temsil ettiğini göstermiştir. Sahiden de bunlar hiçbir zaman elle tutulur, gözle görülür, gerçeklikle kendilerini ölçmemiş, hiçbir zaman yaygın ve etkin ulusal bir halk bilinci haline gelmemiştir. Eylem Partisi ile ılımlı partinin hangisi Risorjimento'nun gerçek öznel güçlerini temsil etmekteydi? Şüphesiz ılımlı parti, çünkü Eylem Partisi'nin ödevinin de ne olduğunu kavramıştı. İşte bu kavrayıştan ötürüdür ki öznelliği daha üstün ve daha kesin bir nitelikteydi. Bir gedikli çavuşa ne kadar layık bir düşünce olursa olsun, 2. Victor Emmanuel'in Eylem Partisi çantada kekliktir sözünde Mazzini'nin bütün söylediklerinden daha çok tarihsel siyasal bir anlam vardır. 30. ayrımın sonu. Sayfa 310.